Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 100. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Deniz, 100. bölüm geliyor, 100. bölüm geliyor, 100. bölüm için fikrin var mı diye o kadar çok DM geldi ki. Yani ben 100 sayısına bir anlam yüklememiştim açıkçası. Yani onun katlarıyla ilerleyen bir sayı sistemi kullanıyoruz sadece diye 100 sayısı büyük bir şeymiş gibi oluyor. Yani 7'nin katlarıyla ilerleyen bir sayı sisteminde hiçbir şekilde bir anlamı olmazdı. Ama bu soruların gelmesiyle bir hazırlık yaptım mı diye üzerimde acayip bir baskı hissetmeye başladım ve düşünmeye başladım ben 100. bölümde ne konuşacağım diye. Ve baktım gerçekten de 100 bölüm, yani az buz değil. 100 bölümdür ben burada konuşuyorum. O zaman hani böyle nasıl ki artık bir ilişki hani evlilikle finalize olduğunda, sonlandığında, artık düğünde hani kadeh kaldırılır, bir konuşma yapılır o ilişkinin geçmişi üzerine. 100. bölümde de herhalde ben böyle merdiven altı terapide bugüne kadar konuştuklarım üzerine, inşa ettiğim bu ses tarihi üzerine bir konuşma yapmalıyım. Hani İngilizce'de toast denir, o kadeh kaldırıp o şerefine konuşma yapmalıyım diye düşündüm. Ve fark ettim ki hep ister istemez problemler üzerine konuşmuşum. Ve her bölümde de daha da şu baskıyı hissetmişim üzerimde. Artık bu sefer komik bir şeyler, tatlı bir şeyler üzerine konuşmalıyım. Ve artık ben iyileşmiş olmalıyım. 100 bölümdür konuşuyorum. Hala neden ben dert tasa anlatıyorum? Neden hala sorunlarım var? Hani demezler mi? Ya sen madem bu kadar iyi biliyorsun, kendini niye çözemedin diye. Ve şunu fark ettim. Yani bütün bu konuşan içimdeki sesler topluma ait. Toplum acayip bir baskı yapıyor bize. Toplum diyor ki iyi olman lazım. Tamam, biraz yat dinlen ama hemen sonra kalk toparla. Hasta birisi hemen iyileşsin istiyoruz. Hasta olduğundan bahsetmesin istiyoruz. Herkes mutlu olsun, mutlu olmanın 7 yolunu çözsün. Gitsin kişisel gelişim kitaplarından. Var bunun çıkış yolları ya. Yani gidersin yogana, Hindistan'a olmadı. Yani bulursun bir tane kendine yoga matı. Hiç olmuyorsa gidersin 2 tane tek atarsın. Alkolle neşelenirsin ama bir şekilde güleceksin. Ve o yüzden de toplumun yaptığı bu baskı sonucunda istediği bizden o mutlu, evli, hani evli mutlu çocuklu insan tipi olmak zorundayız. Ya da ikinci bir seçeneğimiz var. O da topluma karşı çıkmak. Ben topluma uyan birisi olamadım demeyeceğim, olmadım. Olmayı da hiç istemedim. Yani uyan biri olabilseydim zaten ya ilk mesleğim olan diş hekimliğini sürdürüyor olurdum bugün bir muayenehanede. Evlenmiş ve çocuk yapmış olurdum. Bunlar kötü şeyler gibi algılanmasın lütfen. Sadece ben bunları istemiyordum ama toplum benim için isterdi. O yüzden bunları seçmiş olmak benim topluma uyum sağladığımı gösterirdi. Ya da işte hala ikinci mesleğimi devam ettiriyor olurdum. Orada pes etmiş olurdum belki. Kurumsal bir şirkette reklamcı olurdum. Patronumun söylediklerini uygulayan ama hayatından mutsuz olan biri olurdum. Ama ben karşı çıkmayı seviyorum ve seçiyorum. Hiç kolay olduğunu size söyleyemeyeceğim ama toplumda yanlışlar var ve ben bunları görüyorum. Ve ne yazık ki benim için çok daha zor da olsa, çok daha sancılı da olsa ben yatağa bu yanlışları kabul ederek giremiyorum. Aklıma yatmıyor. O yüzden kendi özel hayatımdaki mutluluğumdan bile vazgeçmek pahasına karşı durmayı seçiyorum. Çünkü görüyorum ki topluma karşı çıkanların hikayesi pek fazla anlatılmıyor. Yani romanlar var, filmler var, şarkılar var tabii ki topluma karşı çıkan bu acılardan bahseden, ama genel olarak işte hani romanlar, kurgu ve gerçekte bunun ne kadarı yazarın aklından çıkmış, ne kadarı gerçek bilemiyoruz. Filmler için de keza öyle. Yani şarkılara gelecek olursak orada zaten tümden anlayamıyoruz. Bu acıdan bahsediyor da acaba acı neyin acısı? O yüzden böyle benim daha çok otobiyografiler ve belgeseller ilgimi çekiyor. İstiyorum ki hikayeleri birileri üstlensin yani. Gerçekten ben anlayayım ya. Senin hikayen ne? Adın, sanın ne? Anan baban ne iş yapardı? Nerede doğdun? Ancak o zaman içinden ben gerçekten bir anlam çıkarabiliyorum. Ha, demek ki gerçek hayatta böyle oluyormuş. Benimki de şöyle olmuştu diye arada bir paralellik kurabiliyorum. Yani çünkü gerçek hayatta ne yazık ki sorunları kimse üstlenmiyor. Hani ancak başarıların TED konuşmaları ve otobiyografileri yazılıyor. Güzel hikayelerin genelde biyografileri çekiliyor, filmleri yapılıyor. Ama narsist diye sevgilisini suçlayan mesela hani çok insan varken, çünkü çok kolay başkalarını suçlamak, kendi anne babasının mesela narsist olduğunu isim vererek kaç kişi anlatıyor? Ya da bipolarım diye dışlanma korkusu yaşamadan kaç kişi konuşabilir? Biyosuna yazabilir ben bipolarım diye. Halbuki Harvard Üniversitesi'nden mezun olduğunu gururla yazar yani birçok insan. Ama bipolarım yazmak aynı şekilde belki hani doğduğu hikayenin ona doğal olarak getirdiği bir şey. Nasıl ki çok zeki olduğu için Harvard'a girebildiyse ve ailesinin durumu yettiği için o parayı karşılamaya. Ailesinin DNA'sından da şansına bipolarlık çıkmış olabilir ama yazamaz işte oraya. Ya da hangi borderline hastası göğsünü gere gere gezebilir ben borderline'ım diye. Ya da fakir büyüdüğünü, köyden geldiğini, babası tarafından şiddet gördüğünü, annesi tarafından hakarete uğradığını mesela boynu bükülmeden kaç kişi gururla söyleyebilir? Söyleyemiyoruz, yapamıyoruz bunları ve bunlar bize çok şey kaybettiriyor. Bilimi düşünelim. Bir şeyi nasıl anlar bilim? Bir şeyi anlamak için yakından bakıp incelemek gerekir. Bilim atomu yakından bakar ve inceler. Atomu anladığı için molekülü, molekülü anladığı için daha da büyük yapı taşlarını bu şekilde anlar. En köküne bakmadığımız sürece anlayamayız olayların nasıl şekillendiğini, neyden köklendiğini. İnsan doğası için de bu böyle. Yani çok yakından gözlemlememiz gerekir ve gerçek hikayelere ihtiyaç duyarız bu yüzden. Ama ne yazık ki insanları utandırdığımız için yaşadıkları tırnak içinde kötü olaylarla ilgili herkes hikayesiyle birlikte saklanıyor ve biz toplumun, ailenin doğasını gözümüzle göremiyoruz. Ancak böyle küçük sayıda gruplar üzerine deneyler yapılıyor. Onları da teorik olarak sosyoloji, psikoloji kitaplarında okuyoruz. Cesareti olan birkaç gerçekten delirmiş insan da çıkıyor işte Müge Anlı gibi programlarda anlatıyor. Ben bunu hiç yeterli bulmuyorum. O yüzden de kendi özel hayatımın daha mutsuz olması pahasına dertlerimi anlatıyorum. Çünkü benim derdim bu. Kafayı taktım ben. Bu toplumu ve aile yapısını. Çünkü aile toplumun en küçük çekirdek birimidir. Bunların değişmesine kafayı taktım. Ve o yüzden de yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Ve biliyorum ki bu podcast'ı dinleyenler anne babalarını sorgulamaya başlıyorlar. Anne babalar kendilerini sorgulamaya başlıyor. Eğer sorgulayan tipte insanlarsa çocuklar kendi hatalarının farkına varıyor ve bir sürü insan terapiye gidiyor. Bir sorun olduğunu fark ettiği için ve bunu çözmek için. Zaten sorunlarımızın olmaması imkansız. Yani dünyanın geneline bakın. Sizce bu İkinci Dünya Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı, bizim tarih kitaplarına geçen Kurtuluş Savaşı'nı falan insanlar çok sağlıklı oldukları için mi çıkardılar? İnsanlar çok güzel mutluluğa giden yedi yolu çözdüler de o yüzden mi savaşmaya karar verdiler? Birbirlerinin sınırlarını tüfeklerle, toplarla işgal ettiler. Tabii ki sorumluyuz. Ama bunu tarih savaşlarında birbirimizi ne kadar güzel kestik attık deyince marifet oluyor. Evde birbirini sözleriyle ya da dayaklarıyla şiddet gösterip işte asıp kesenlerinkisi hep saklanıyor. Yani o yüzden ben normal hayatta tabii ki gülüp eğleniyorum, spor yapıyorum falan ama onları bu podcast'te anlatmamın bence topluma çok da faydası olmaz. Sizi mutluluğa götüren 10 yoldan bahsetmek istemiyorum ben. Yani kafayı takarsanız ancak sorunlar çözülür. Süleyman Demirel'in dediğinin aksine meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz derdi rahmetli ama meseleleri mesele etmezseniz salının altına süpürürsünüz. Hiç kimse de o meseleleri görmediği için, kafaya takmadığı için çözmez. Bir yudum su yutacağım izninizle. Yani düşünün John Bowlby bağlanma kuramının kendisi kuran ortaya atan insan. John Bowlby bu kuramı 50 küsur yaşında ortaya atıyor. Yani çünkü kendisi çocukken annesi tarafından yatılı okula gönderilmiş birisi ve o yüzden annesiyle bağlanması sorunlu olmuş. Ve bunu adam hayatı boyunca düşünmüş ve 51 yaşında bu bağlanma kuramını ortaya atmış. Yani John Bowlby abi artık sal şu anne meselesini ya. Of tamam ya. Yeter sen de çok sıktın ya. Dert dert dert dert dert. Annem beni yatılı okula yolladı falan falan. Deselerdi. Sizce bugün ortada bağlanma kuramı olur muydu? O olmasaydı biz bugün psikolojinin temelleri atılabilir miydi? Neyin üstüne atılacaktı? Daha bağlanma teorisi bilinmeden hangi insan ilişkisini anlayabilirdik? Ama adam kafayı taktığı için onu abi yeter artık sal diyenleri dinlemediği için düşüne düşüne düşüne 51 yaşında buldu sonunda. O yüzden ben inanıyorum ki bir şeyleri değiştirmemiz lazım artık ve toplum hani hep şey diyor, kol kırılınca gen içinde kalır. Sus, sakın konuşma. Ama ben toplumun değişmesi için kolumun kırığını anlatmak istiyorum size. Bundan sonra aynı hatalar tekrarlanmasın ve başka kollar kırılmasın diye. Hep olduğum gibi dürüst olacağım size. Ben çok zor bir yaz geçirdim. Ve 4 gün önce antidepresan ve sakinleştirici kullanmaya başladım. Çünkü o zamana kadar dayanabileceğimi düşünmüştüm. Bayağı çünkü artık gerçekten bordo bereli bir insanım. Zorluklara karşı gerçekten çok uzun zaman yani çözüm odaklı yaklaşarak kendi psikolojimi de dik tutabiliyorum ama artık dayanamayacağım bir noktaya geldi ve ilaç kullanmaya başladım. Böylece bu bölümün de neden 2 gündür ertelendiğini öğrenmiş oldunuz. Çarşambaları normalde yeni bölüm yayınlamama rağmen çarşamba yeni bölüm gelmedi, perşembe gelmedi. Ve bugün cuma. Antidepresana başladığımdan beri aralıksız uyuyorum. Sadece arada küçük yemekler ve tuvalet için kalktım ki ben biliyorsunuz hiç uyuyamayan bir insanımdır. Ama kullandığım ilacın etkisi o, yani hemen kendisini göstermeye başladı. Gerçi hani asıl o antidepresan özelliklerini 2 hafta kadar bir sürede göstermeye başlıyor ama acayip bir uykuyla başladı etkisi. Bu kadar ağır bir ilacı neden kullanıyorum? Çünkü bu yaz benim ailemle vakit geçirmem gerekti. Kader ağlarını ördü ve 26 sene sonra benim ailemin tatsız bir olay yüzünden bir araya gelmesi gerekti. Ve tam olarak 2 aydır ailemle vakit geçiriyorum çok yoğun bir şekilde ve size şunu söyleyebilirim ki çok yıprandım. Çok kullanılan bir saç kurutma makinesi böyle aşırı kızıştırırsanız telleri böyle turuncu bir alev olur ve sonunda duman çıkararak kapanır ya. Hani burnout. Ben burnout oldum. Ve psikanalistim de Ağustos'ta tatildeydi. Her Ağustos tatile çıkıyor. Kendisi çoğu sanırım terapist bu şekilde bir uygulama yapıyor. Ve benim de yani şansıma mı yoksa bilinç dışımın yarattığı olaylar yüzünden mi? Ağustos'ta hep bir çöküşler, böyle bir kaotik olaylar oluyor hayatımda. Yani şansa pek inanmam, vardır muhakkak bir sebebi. Neyse, artılarına gelelim bu işin. Ailemi ve nasıl büyütüldüğümü gözlemlemek için acayip büyük bir şans geçti benim elime bu yaz boyunca. Ve o yüzden size annem ve babamdan bahsedeceğim kısaca. Neler gördüğümden. Öncelikle annem, ben bu 100. bölümü, 100. bölüm bakın 100. bölüm ve bu podcast bugün Türkiye'nin en çok dinlenen podcast'ı. Bölüm başına dinlenme sayısı olarak baktığımızda. Bakın hala bunu söylerken bile çekiniyorum çünkü bunu bilmeme rağmen bu bilgi bende olmasına rağmen acaba yanlış bir şey mi var, yeterince iyi değil mi diye düşünüyorum. Bu 100. bölümün başına bile yeterince iyi olamayacak kaygısıyla bir türlü oturamadım. Yani ilaçların da etkisi var muhakkak ama kendisine güvenen bir insan o şartlarda da belki yapardı. Ya da belki bu düşünceyle bile şu an kendimi eziyet ediniyorum. Ve bütün bunların hepsini ben annemden öğrendim. Çünkü üzgünüm anneciğim ama ben yapılamazı senden öğrendim. Ben bunu dinliyorsa annem bir şekilde hiçbir podcastımı dinlemediğini biliyorum ama olur da kazara kulağına giderse amacım kendisini kırmak değil. Gerçekten bir şeyi anlamak istiyorsak terapiye gittiğimde kendim için de bu böyle oluyor. Gerçeklerle yüzleşiyorum. Terapiye gitmekten çoğu insanın kaçmasının sebebi de bu zaten. Gerçekler güzel değil. Ama alkolizm tedavisi gören insanlar o alkolikler toplantısına gittiğinde ne diyorlar? Merhaba, ben Deniz, ben bir alkoliyim. Her bölümün başında, bölüm diyorum, her seansın başında bunu söylüyorlar. Çünkü gerçekler acıysa bunlardan kaçmaya meyilli beynimiz. O yüzden her seferini hatırlatmak gerekiyor. Sen bir alkoliksin. Yani ben bir alkoliyim, ben bir alkoliyim diye. Bunu unuttuğumuz gün tekrar kaçmaya, bu sorunla yüzleşmekten kaçmaya başlarız ve yolumuz rayından çıkar. O yüzden ben kendimle ilgili birçok acı gerçekle yüzleşiyorum. Daha iyi bir insan olabilmek için, daha mutlu bir insan olabilmek için. Yani amacım topluma fayda etmek değil, kendime faydalı olabilmek. Kendime acı çektirmeyi bırakmak. O yüzden bunu da dürüstçe söyleyeceğim. Yani sadece analitik bir açıdan bakıyorum. Bu hikaye nasıl başladı? Benim annem de ben 4 yaşımda okuma yazma öğrendiğimde yok ya ezberlemiştir o demişti. Çünkü yapabileceğime inanmamıştı gazete başlıklarını okuduğumda. O yüzden annemi inandırmak için upuzun bir sayfa gazete yazısı okumam gerekmişti. Ve sonra ben Robert Kolej için sınavlara girecek olduğumda da annem bana inanmadı. Sonra ben sınava girdim, kazandığımda annem çok şaşırdı nasıl oldu diye. Dershaneye bile gitmedi diye. Mesela annem benim zeki olduğumu bir türlü kafasına oturtmadı. Çünkü kendi zekası kadar benim de olabileceğimi düşünmüştü ama ben annemden daha zeki bir çocuk oldum. Bunları da lütfen hani zeka iyi bir şeydir falan gibi algılamayın. Annem benden daha aşağıdır falan gibi. Annemin zekası bence çok optimum bir zeka. Benim zekamın iyi bir zeka olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belli bir seviyeden sonra zeka bence çok işe yaramamaya başlıyor. Çok hızlı giden bir araba gibi kaza yapma ihtimali artıyor. Sonra ben üniversite sınavı zamanı geldiğinde aklımda böyle iç mimarlık, oyunculuk gibi hep yaratıcılık içeren meslekler vardı. İlk bölümü dinleyenler bildiği için tekrar olmasın diye hızlı geçiyorum ama annem benim bunları da yapabileceğime inanmadı. Yine kendisi yapabildiği için diş hekimliği yok annem. Bana diş hekimliği okumamı istedi. Ve ben bu yaz gördüm ki annemin öğrenilmiş çaresizliği var. Annem çoğu şeyin yapılamayacağına inanıyor. Anneme bir taşınma olmuştu ve kolilerden birinde kahve makinesi vardı ve kahve makinesine ulaşmamız gerekiyordu. Annem bana dedi ki kahve makinesi bulunamaz. Kahve makinesi bulunamaz ne demek anlamadım dedim. Bulunamaz dedi. Anne dedim orada belli sayıda kutu var ve bu kutulardan birinin içinde de kahve makinesi var. Bu kutuların hepsini sırasıyla açarsak kahve makinesi bulabiliriz. Ama işte çok dağılır etraf. Ha bak dedim anne o zaman senin kafanda problemler zincirinde etraf çok dağılacağı için çok dağılır tarak ancak bulunabilir. Ben de bunu istemiyorum demek istiyorsun. O zaman şöyle yapabiliriz anneciğim. Kutuları tek tek açıp tek tek de geri bulamadıkça içine doldurarak etrafı dağıtmadan bulabiliriz dedim ve annemin sorununu çözmüş oldum. Sonra evdeki klima çalışmıyordu ve annem bozuk klimayla oturuyor. Anne neden dedim? Yazın klima ustası gelmez dedi. Neden anne gelmezler dedim. Herkes çağırıyordu yazın klima ustalarını. O yüzden dedi dolu oluyorlar gelemezler. Anne dedim o zaman gel arayalım. Ve yetkili servisi aradım. Ertesi güne randevu verdiler. Sonradan anladım ki annemin klima ustalarıyla ilgili başka bir derdi varmış yine. Ama annemin kafasında bir çocuk gibi bir engel düşünüyor ve o engeli aşamayacağına inandığı için bu yapılamaz diyor. Ve kaçmak istiyor çözüm bulmak yerine. Ve bunu bir çocuk yaparsa bu tabii ki normal ama yetişkin hayatta ne yazık ki bu yapılamaz diyemeyiz. Yani eğer bir iş için Ankara'ya gitmemiz gerekiyorsa Ankara'ya gidilemez diyemeyiz. Ankara'ya gitmenin yollarını bulmak zorundayız. Ama eğer siz bir çocuk sahibi olduysanız bir yetişkin olmanız gerektiren bir durumdur artık bir ebeveyn olmak. Hala sorunlardan kaçıyorsanız çözüm bulmak yerine bu nelere yol açar? Mesela benim yatılı okula yollanmam annemin kafasında bir sorundan kaçması için çok güzel bir yol oluşturdu. Annem ben yatılı okula gittikten sonra bir daha beni arayıp sormadı. Ve yazları eve geliyordum yaz tatili olduğu için. Onda da teyzem Bodrum'a gidiyordu. Annem beni ve kardeşlerimi teyzeme yolladı. Ha dışarıdan çok güzel geliyor olabilir ya ne kadar güzel yazları da denize girsin bu çocuk. Yani güneşlensin ne güzel Bodrum'da yazlık ama şöyle düşünün. Bu podcast'in girişine bahsettiğim diyor ki bugün bu bağlanma kuramını yani kurmuş olan adam 10 yaşında değil onun kendisi 5 yaşında yollanmış yatılı okula. 5 yaşında ben bir köpeği bile yatılı okula yollamazdım diyor. Bu kadar önemli bir anneyle çocuk arasındaki bağlanma. Yani ben zaten bütün okul dönemini yatılı okulda geçiriyorum. Yazları annem özledim bu çocuğu, bu çocuğa bir şeyler öğreteyim, korumam altına alayım demek yerine beni yazları da teyzeme yolluyor. iyi niyetli gibi görünebilir ama ben annemi görmeden büyüdüm doğru düzgün. Ve teyzemin evine gittiğimde ne yaşadım? Teyzem kötü biri falan demiyorum. Muhakkak iyi biri ama teyzemin çok dominant olmak gibi bir isteği vardır bu hayatta ve annem bize hep şu görevle oraya yolladı. Orası sizin teyzenizin evi. Siz zaten onun yazlığındasınız. Orada yük oluyorsunuz. Anneme zaten yük olduğumuz hayatımız boyunca bize hissettirilmişti teyzem tarafından. Çünkü anneniz siz olmasaydınız ne kadar güzel bekar bekar yaşardı, bir daha da evlenirdi derdi. Teyzemin yanına gittiğimizde de annem teyzeme yük olduğumuzu hissettirirdi. Orası teyzenizin evi, teyzenizin yazlığı. Süpürün, yemeklere yardım edin, evi temizleyin, bahçeyi sulayın. Yani keşke annemin yanında geçirseydim İstanbul'da yazları. Bana sorulsaydı 100 kere bunu tercih ederdim. Çünkü kendi evimde kendi annemin yanında rahat ederdim. Yani o evi süpürmeden, temizlemeden bok içinde de yaşardım gerekirse. Ama boynum ezilmezdi. Başka birisinin yanında benim olmayan bir evde kaldığımı hissetmezdim. Tabii ki bana sorulsaydı bunu isterdim diyorum ama ben bunu seçmek zorunda değilim. Ebeveynlerin görevi doğru olanı seçmek. Bir anne olarak annem bence demeliydi. Bu çocuk yazları benimle kalacak. Yazlığı hani 10 gün gidilir belki ama tüm yaz kesinlikle ve kesinlikle olmamalıydı. Şimdi yetişkin bir deniz olarak ben görebiliyorum bunun doğrusunun böyle olduğunu. Ve babama gelecek olursak, annem babamı seçti evlenmek için. Babamı bu yaz gözlemledim. Babam 5 yaşında bir çocuk gibi. Sürekli egosunu beslemek gerekiyor. Yani o kelimeyi kullanmak konusunda tedirginim ama hepimizde biraz var. Narsistik özellikleri var babamın. Ve eleştirildiği anda bakın hakaret edildiği falan demiyorum. Eleştirmenize bile gerek yok. Onun kendi şüphelerine bile yaklaşmış olabilirsiniz. Eğer doktorluğuyla ilgili bir yetersizlik endişesi varsa siz başka bir doktoru bile övseniz onun için egosuna bir tehdittir bu ve anında o Amerikan filmlerinde hani olur ya böyle yaşlı bir adam evinde tek başına yaşar ve ağzında böyle tek dal sigarası olur ve en ufak bahçesine yaklaşan biri olduğunda elinde tüfeğiyle böyle bahçeye çıkar ve ta ta ta ta ta ateş etmeye başlar. İşte babam egosuna yaklaştığınız anda egosunu her şeyi pahasına etrafa ateş ederek korur. Ve bu yüzden de kendi egosuna tehdit oluşturan her şeyi uzakta tuttuğu için babam sadece kendi egosunu okşayan şeyleri görebiliyor. Muhtemelen çünkü yani babaannem, babam doğduğunda hep seni doğurmasam da olurdu. Zaten bir tane oğlum vardı dediği için. Dedem de böyle aynı şekilde bütün hırslarını, kendi başaramadığı şeyleri belki hayatta babama böyle yansıttığı için, ondan beklediği için. Babam bir şeyler başardıkça ancak değerli olabildiğini hissetmiş ve öyle bir noktaya gelmiş ki bu babam başarısız olma ihtimalini kabul edemiyor ve o yüzden benim de kim olduğumla bir birey olarak fark edip ilgilenemedi. Bu çocuk benden ayrı bir birey demedi. Kendisine yakışır bir zekada, muhtemelen kendi babasının hayal ettiği, onun için bir zekada olmamı istediği için ilkokul 1'de cebir çözdürürdü bana ve daha önce anlatmıştım size. Bir soruyu bile çözemediğimde kendini kaybedip bu çocuk aptal olacak galiba, abut olacak galiba diyerek masayı terk ederdi. Çünkü benim zeki olmamam gibi bir ihtimal kabul edilemezdi. Yani beklediği şeyin insanüstü olduğunun farkında bile değildi bu arada. Bir çocuğun ilkokul 1'de okuma yazma öğrenmesi bile müthiş bir şeydir. Yani cebir çözmemiz zaten ne alaka. Ama babam bana hep matematik soruları çözdürdü. Ben daha ilkokuldayken bana migren kitapları okuttu. Sanki ben nöroloji ihtisası yapan bir tıp hekimiymişim gibi. Ve hala da kendi ilgi alanlarından bahsediyor sadece. Yani bana bir kez de ömrü hayatımda Deniz sen neyi seversin? Neyle ilgilenirsin? Gel onu yapalım kızım dediği olmamıştır. Hep kendi istekleri neyse onu beraber yapalım der. Yani mesela ben 4 yaşımdayken okuma yazma öğrendim ve benim bütün evim kütüphane. Ama babam bununla ilgili haberi var mı? Olsa da bir şey söyler mi? Hiç bilmiyorum ki ben bir ara bahsetmiştim hiç oralı bile olmadı. Ama babamın egosunu okşuyorsanız eğer o zaman babamın ilgisini çekersiniz. Mesela bir teknisyen varmış babamın yanında çalışan. Kendisine kahve yapıp sık sık getiriyormuş. Belli ki bu kahve yapılması olayı saygıdan dolayı diye düşünerek babamın çok hoşuna gitmiş. O teknisyenin okuduğu bir kitap sebebiyle o teknisyen övüle övüle bitirilemedi. Çok kitap okuyormuş, çok kitap okuyormuş. 2-3 tane kitap varmış bu yaz okudu. Böyle bakıp düşündüm yani. Çocukluğumdan beri okuduğum kitabın sayısının haddi hesabı yoktur herhalde ama yani bütün evim kütüphane olmasına rağmen babamın ilgisini çekmeyi başaramamışım. Ama o kahve yaptığı için o teknisyen muhtemelen aslında babam ondan üst pozisyonda olduğu için iş yerindeki hiyerarşi gereği nasıl ki biz stajyerken patronlarımıza yalakalık yapardık o da öyle yapıyor. Yani tanımıyorum kendisini tabii şeyini almayayım ama sadece pür sevgiden de yaptığını zannetmiyorum. Ama sonuçta eğer öyleyse bile sadece işte o kahveyi ondan içtiği için onun kitap okumasından bahsedebilirken babam saatlerce günlerce bana hiçbir şekilde kitap okumamın K'sinden bahsetmez. Hatta yani şöyle anlatayım eğer ikna edici olmasıydıysa şüphe uyandırdıysa sizde. Babam bir ev almaya karar vermiş ve gitmiş işte yine güzelce ağırlanmış. Bu hani ev satan ofisler var ya böyle hani gidiyorsunuz oturuyorsunuz size emlak projelerinden bahsediyorlar. Ve babam orada yine güzelce kendisine kahve ikram edilmiş. Çok hoşuna gitmiş gördüğü bu saygı ve evi satın almış. Ve ortada ev olmadığı sonradan ortaya çıkmış. Yani benim muhtemelen hayatım boyunca çalışarak biriktiremeyeceğim bir parayı babam bir kahveye harcamış. Dünyanın en pahalı kahvesini içmiş o gün. Yani babamı güzel ağırlayarak böyle ne yazık ki buyurun efendim kahveniz diyerek yeterince gönlünü hoş ederek yaklaşabiliyorsunuz. Bir ev parası kendisinden alabiliyorsunuz. Ama işte eğer gerçekleri söylerseniz benim gibi gerçekleri söylemek dediğim de sadece işte tıp okumak istemiyorum gibi kendim olmayı seçiyorum gibi gerçekler onun asla hoşuna gitmiyor. Ve hatta eğer kötü bir gününe uyandıysa o hakaretleri bırakın, eleştirileri bırakın. Sadece onda paranoyak bir düşünce oluşturacak bir söz ağzınızdan çıkarsa siz tamamen iyi niyetle söylemenize rağmen eline tüfeğini alıyor ve herkesi taramaya başlıyor. Yani şöyle bir şeyle özetleyeyim babamı. Yakın zamanda görüştüğümüzde kendisine baba dedim işte bu kitap meselelerinden konu açılmıştı. Hala dikkatini çekemediğim için ben de paralıyordum kendimi anlatmaya. Yayın evleri dedim böyle benden kitap yazmamı istiyorlar ısrarla. Hani zannettim ki şey diyecek. Böyle heyecanlandı. Aa dedi. Hani kızım sen öyle bir kız mı oldun? Artık sen işte kitaplar mı yazacaksın? Böyle mi oldu deniz büyüyüp falan diyecek zannettim. İşte ama ben de yazamıyorum falan baba bir türlü. Ya, işte o hevesi bulamıyorum içimde. Kafamı hala toparlayamadım falan diyordum. Ben yazayım dedi. Güldüm böyle baba. Hani bana geldi teklif. Sana değil. Ben yazarım dedi o kitabı. Ya konuyu uzatmadım bile çünkü teknik olarak neyi hayal ettiğini bilmiyorum. Yani kitabı babam yazarsa kitap babamın olur ve yani istiyorsa gidip kendisi yayın evleriyle konuşabilir kitap yazmak için ama bana gelen kitap teklifini babamın yazması bence biraz bir şeyler anlatıyor. Neyse bir yudum daha alacağım suyumdan. İlaç ağız kuruluğu yapıyor galiba. Yazıyordu prospektüsünde. İşte babam da böyle bir tip. Şimdi gelelim ikisinin birleşimine. Yani ne oldu? Annem hiçbir zaman kendisi karar alma mekanizması olmayan bir insan olduğu için babamla evlendi ve gücü ona devretti, bütün kontrolü. Annem bütün kazandığı parayı her gün muayenehanede o zamanlar tabii böyle hani kredi kartları falan bu kadar yaygın değil. Nakit parayı tamamen babamın eline veriyormuş. Bu masum ve fedakar gibi görünebilir ama bence yetişkin olan kimse hayatının bütün sorumluluğunu eşi dahi olsa vermemeli. Ortak yaşamak başka bir şeydir. Kocana tamamen vermek bambaşka bir şey. Ama annem bütün parasını her zaman babama vermiş yeter ki kavga çıkmasın diye. Bu hayatla başa çıkma mekanizması olarak bir çocuğun yapacağı bir şey korkup teslim olmak. Ve daha sonra ne oldu? Annem babama artık dayanamayıp boşandı. Boşandıktan sonra da annem yine yetişkin olarak sorumluluk alamadığı için, üç çocuk ona çok fazla geldiği için boşandığında bütün sorumluluğu teyzeme devretti. Ve takdir edersiniz ki hiçbir teyze ile yani büyümek bir çocuğun annesiyle büyümesi gibi olmaz. Tabii ki annesini kaybeder bir çocuk teyzesi bakar, o başka bir şeydir. Ama orada annen dururken gidip sana teyzem bakıyorsa burada bir yanlışlık var. Annem varken neden benimle teyzem ilgileniyor? Ben annem beni özlemiyor mu? Beni koklamak, içine çekmek, yavrum demek, benimle oyun oynamak istemiyor mu? Ama yapılmadı işte. Teyzeme bırakıldı bizim bütün yönetimimiz. Yani teyzeden yardım almak başka bir şey, çocuklarını tamamıyla teslim etmek başka bir şey. Çünkü annelik içgüdüsü diye bir şey var tabii ki ve yani her anne çocuğunu bence korumak ister ama yetişkin olmadığınızda bence o tam olmuyor. Tam yerine oturmuyor. Yetişkin olamazsanız tabii ki kaldıramayacağınız için bir çocuk çocuk bakabilir mi? Bakamaz. O yüzden yük gelmeye başlıyor. Yakın zamanda kız kardeşimin kedisi yavruladı ve erkek kardeşim bakıyor onun kedilerine. Mama vermeye çalışmış ve kedi emziriyor. Böyle 6 tane bebeği var şimdi. Odaya girdiğinde anne kedi fırlayıp erkek kardeşimin her yerini parçalamış. Erkek kardeşim ya mahvoldum falan diye yazdı bana. Ya dedim çok geçmiş olsun ama çok hoşuma gitti. Yani çünkü ister istemez takdir ettim yani saygı duydum. İşte çocuk böyle korunur. Yani sen çok iyi niyetliyim ben mama vermeye geldim de diyebilirsin ama anne hiçbir zaman kendisinden başka hiç kimseye güvenemez çocuk büyütürken. En iyisini anne bilir çünkü ve seni parçalar çocuklarına yaklaşmaya kalkarsan. Bunlar benim çocuklarım. Ben emziriyorum. Bu odaya girmeyeceksin. Hani burada aç da kalsam ben çocuklarımın hani sorumluluğunu aldım. Yabancı bir insan istemiyorum burada demeli bence. O yüzden o kedinin annelik içgüdüsü çok hoşuma gitti. Yani zamanda bize de yapılsın isterdim ama tabii ki artık seneler geçti ve bunları kabul ettim. Yani özetle benim babam sizin babanızı dövemez. Çünkü benim babam bir çocuk. Ve annem de okula gelip kulağınızı çekemez çünkü annem de babamdan bir yaş küçük bir çocuk. Ve ben annem ve babamın yetişkin olamadığını ve çocuk olduklarını fark etmeye başladıkça kendim büyüyüp yetişkin olmaya başladım. Çünkü anladım ki benim böyle o fantezilerimdeki anne ve baba gelip benim sorumluluklarımı almayacak ve zaten bu fanteziyi devam ettirmek, onlar çocuk kaldığı için ben hiçbir zaman yetişkinliğe geçememişim. Hep onların bir gün büyümesini ve benim için yetişkin olup anne baba görevlerini üstlenmelerini beklemişim. O yüzden kendim yetişkinliğe geçmeyi ertelemişim. Ama sonunda fark ettim ki annemle babam çocuk ve büyümeyecekler. O yüzden hiçbir zaman da gelip o sorumlulukları üzerimden almayacaklar. Bu işin tek çaresi benim büyümem ve bir yetişkin olmam. O yüzden hayatımın sorumluluğunu ben almak zorundayım ve bunu hiç üzülerek söylemiyorum. Farklı bir yoldan geldim ama ben de diğer herkes gibi ya da çoğumuz gibi istatistiğini de bilmiyorum şimdi belki de bazılarımız gibi işte yetişkin olmam gerektiğini çözdüm. Yetişkin bir anne baba nasıl olmalı diye düşünecek olursak bence çocuğunun ihtiyaçlarını fark eden insanlar olmalı. Bir arkadaşım var mesela kendi komik bulduğu videoları atıyor bana sürekli Reels'ları. Yani böyle hani şeyi düşünüyorum çok teşekkür ederim hani internet bende de var. Ama mesela geçen gün bir takipçim bir reels atmış. Bir çocuk böyle dondurmayı yere düşürmüş ve yere düştüğü yerden yalıyor. Ve hani aa Deniz aynen senin o geçenlerde anahtarı hani çikolata bulaştığında çantandan çıkarıp aman ne olacak diye yalaman gibi onu hatırlattı dedi. Mesela bu işte kendi ihtiyaçlarını, kendi zevkini dayatan bir ebeveynin değil, işte çocuğun ihtiyaçlarını gören bir ebeveynin davranışına çok iyi bir örnek bence. Hani kendi komik bulduğum şeyleri çocuğuma göstermem bir marifet değil yani. Ya da yetişkin olarak arkadaşlarımı atmam. Eğer seninle iletişim kurmak istiyorsam, senin ihtiyaçlarınla benim ihtiyaçlarımı kesiştiren, ortak hani bir noktada buluşturan bir yerden yakalamalıyım seni. Yani anne ve babanın yapması gereken şey dediğim gibi kendi zevkini, kendi hobilerini çocuklara dayatmak değil. Ben başarıyı seviyorum, matematiği seviyorum, sen de matematikte başarılı olacaksın demek değil yani. Çocuğa bakıp sen neyden hoşlanıyorsun, neye ihtiyacın var, sana ne iyi gelir bunları fark etmek ve onları alıp çocuğa vermek. Çünkü çocuk bunları kendisi bulmayı bilemez. Yani mesela annem şimdi benim sürekli evine gittiğimde kendi kedisini çok tatlı buluyor. Sürekli bana yerimden kaldırıyor. Kalk gel buraya bak ne kadar tatlı gör. Ya artık 200 kere gördüm kediyi aynı pozda. Yani çok bir şey ifade etmiyor ama annem mutlu olsun diye kalkıp bakıyorum. Kendisi kıyafetler dikiyor elde. Sürekli bana getirip gösteriyor. Saatlerce anlatıyor. Bak bunu böyle diktim, şunu şöyle diktim. Ha, çok güzel diyorum. Aynılarını babama da yapıyorum. Ama işte mesela onlar bir gün gelip ben psikolojiyle ilgileniyorum. Bir dakika ya benle bunun üzerine konuşmuşlar mıdır? Podcast'imi dinlemişler midir? İlgi alanım olan bir şeyle benle şöyle Denizciğim hani senin neden ilgini çekti diye konuşmuşlar mıdır? Hayır. Yanlış anlaşılmasın yani amacım şikayet değil. Ben annem ve babamın kötü insanlar olduğuna inanmıyorum. Ama ben zaten kötülük kavramına da inanmıyorum. Yani kötü dediğimiz her insanın zaten bir patolojisi var. Yani seri katil belgesellerini izleyip çocukluklarına bakarsanız onların da durduk yere seri katil olmadığını muhtemelen göreceksiniz. Yani Hitler'i de yeterince incelersek kesinlikle bir açıklama yapılabileceğini görürsünüz. Çok güzel bir hikayesi var yani. Kimse durduk yere yanlış yapmıyor. O yüzden ben iyiliğe kötülüğe değil bilinçlenmeye inanıyorum. Yani küçükken anne babası vicdanını geliştirirse mesela bir çocuğun o zaman o çocuk empati yapmayı öğrenir ve vicdanlı bir çocuk olur. Yani bu çocuğun bilinçlenmesiyle olur. Çocuğun bilinçlenmesi için de onu bilinçlendirebilecek bir anne baba yani anne baba sahibi olması gerekir. O yüzden de fark etmek lazım ki anne baba olmak gerçekten çok ciddi bir iş. Yani toplumdaki her bireyin en başta bu konuda bilinçlenmesi lazım. Ve hani o yüzden böyle bol bol çocuk yapın falan diye salık veriliyor ya hani sanki kalitesinin hiçbir önemi yok bu yapılan çocuğun. Ne kadar bol sayıda yaparsan o kadar kıymetliymiş gibi. Oysa hani bu kadar fazla sorunlu bireyin olduğu bir coğrafyada yani sorunlu bireyleri kanserli hücre gibi düşünelim. Kanserli hücreyi çoğaltmaktan hiçbir farkı yok ki. Bu kanser çok hızlı bir şekilde metastaz yapıyor topluma. O yüzden yani ben şunun da farkındayım ki bu anlattığım hikayeler bana özel değil. Bunları sadece ben yaşamadım. Yani bugün milyarlarca insan saklayarak da olsa benzer sağlıksız hikayelerin içine doğdu ve sürdürmeye devam ediyor. Belki kendisi de sağlıksız bir birey olarak üremeye ve çocuk yapmaya devam ediyor. Ve tarih boyunca geçmişte yaşamış milyarlarca insan içinde sorundu bu. O yüzden ben bunun farkındayım ve bunu neden benim başıma geldi bunlar gibi bir yerden bakmıyorum. Ama şöyle de bir gerçek var ki anne ve babanın senin için anne babalık görevlerini yerine getirememesi böyle şeye benziyor hani hayat bir mücadele sonuçta ve bu mücadelede normalde anne ve babamızın bize arkadan destek vermesi, bize yardımcı olması, nasıl savaşacağımızı, mücadele edeceğimizi göstermesi gerekir ki gitgide savaşmak kolaylaşsın ve keyif almaya dönsün hayat. Ama eğer anne babanız bunu yapamıyorsa ve hatta kendileri de savaşmayı bilmiyorsa bu şey gibi oluyor. Siz zamanla savaşmayı öğreniyorsunuz, sağlam bir askersiniz ama anne babanız bu savaşta vurulmuş iki asker ve siz onları da geride kalmasınlar diye vicdan azabından sürükleyerek peşinizde bir de onları yük ederek o savaşta kaçmaya çalışıyorsunuz. O yüzden ebeveynine sırtlanıp onun yüküyle koşan çocuklar için hayat çok zor. Sonra büyüyüp yetişkin olduklarında da eğer onları defetmezlerse hayatlarından çok da kolaylaşmıyor. Defederlerse de vicdanlarının azabıyla baş başa kalıyorlar. O yüzden değişmesi lazım işte bu toplumun. Ve nasıl değişir? Yani ben düşünüyorum. Böyle evliliklerin yapılmamasıyla başlamamız gerekiyor. Bir sağlıklı bir evlilik, sağlıklı bir ilişki için iki tane sağlıklı ayrı ayrı iki tane sağlıklı birey gerekiyor. Ve annem neden bu evliliği yaptı mesela diye düşünüyorum. Muhtemelen artık hani onun yaşadığı toplumda ki hala bugün yaşadığımız toplumda da bence var bu. Evlenmezsen işte evde kalmış kız olursun. Hani sen seçilmedin bir erkek tarafından derler diye. O zamana kadar yaşadığı flörtlerle 28 yaşına kadar gelmişti. 27 yaşına kadar. Ve herhalde artık dedi gecikiyorum. Ve babamla ilgili o kırmızı bayrakları görmesine rağmen muhtemelen artık dedi evleneyim ve güvenilir bir adam buldum sonuçta doktor moktor. Ailemi kurayım dedi. Ve o yüzden hani kalitesine bakmak, gerçekten bu insanla ilişki yaşamak istiyor muyum gibi şeyler düşünmek yerine bodoslama daldı ve üzerine bir de yine aynı şekilde düşünülmeden 3 tane çocuk yapıldı. O yüzden yani bence normalde böyle kıssadan hisseler falan vermeyi sevmiyorum ama lütfen partnerlerinizi iyice inceleyin. En başta kendinizi ama tabii ki çok iyi inceleyin. Çünkü çocuk yapmayı düşünüyorsanız, kendiniz henüz yetişkin olmayı başaramamış bir insansanız anne ya da baba olamazsınız. Partneriniz için de bu şekilde. Ve iki kişi, yani normalde bir köy bir çocuğu büyütür derler ama yaşadığımız toplumda bir anne bir baba hani en iyi şartlarda büyütüyor. O anne babadan biri hastalıklıysa çok kötü, ikisi hastalıklıysa zaten geçmiş olsun. Toparlamak çok zor oluyor. O yüzden yani lütfen kendinize karşı dürüst olun. Gerçeklerle yüzleşmek zor. Yani annem ve babam o yüzden hala yüzleşmemeyi seçiyor ama siz eğer daha iyi bir toplumda yaşamamızı istiyorsanız, hani diyorlar ya herkes önce kendi evinin önünü süpürsün. Kendinizden başlayın değişime. Sağlıklı bireyler olalım ki eğer ürersek de yine sağlıklı bireyler gelsin dünyaya. Ve bunun için de işte en başta dediğim gibi utanmamayı öğrenmek lazım. Kötü hisler bizim için. Depresyon, anksiyete hepsi bizim için. Bunlardan kaçarsak bir de üzerine bunlardan kaçmanın yükü ekleniyor. O yüzden kötü olmanıza izin verin. Ben çok uzun süre dayandım bu yaz. Ben güçlüyüm, çok iyi idare ediyorum. Ya, hatta bir bölüm de yapmıştım, hayat kötü ben iyiyim diye. Ama sonunda bir gün artık dayanılmaz bir şekilde çöktüğümü, böyle o temelinde dinamit patlatılan binalar gibi hızlı bir şekilde yıkıldığımı fark ettiğimde erkek kardeşim ve anneme dedim ki ben bittim. Buraya kadarmış, tükendim. Ve o tükendiğimi söylediğimde ve onlar bana tamam bırakabilirsin kendini dediklerinde ertesi gün çok daha iyi uyandım, biliyor musunuz? Yani çünkü kötü olmaya izin verirseniz kendinize, o zaman kendinizi serbest bırakabiliyorsunuz ve hani nasıl mesela seksin sonunda orgazm oluyor, bütün kasılan kaslar kendini bırakıyor. Ruhsal anlamda da artık kasıp kasıp kasıp kendinizi patlatmak yerine sonunda bırakmanız gerekiyor tekrar zevk alabilmek için hayattan. Ve yani o yüzden gerçekten iyi olmak istiyorsanız önce biraz kötü olmanız lazım. Bana ara karnemde şey demişlerdi. Deniz yardım istemeyi bilmiyor. Benim gittiğim işte ortaokulda ara karne veriliyordu böyle. Not değil de orada böyle öğretmenlerin düşünceleri yazılıyordu. Böyle bu uzun zamandır aklımda, hani yıllardır, hani o yardım istemeyi bilmemem. Hani şimdi bu yaz fark ettim ki böyle uçaklarda, otobüslerde düğme olur ya, hani basarsınız dıt öter böyle ve size yardım edecek olan o görevli gelir düğmeye bastığınızda. Eğer o düğmeye bastığınızda kimse gelmiyorsa bir süre sonra düğmenin anlamsız olduğunu fark edip vazgeçersiniz düğmeyi kullanmaktan. Bence benim de çocukken böyle oldu. Yardım istediğimde ailede pek bulamadım ve o yüzden de yardım istemekten vazgeçtim. Ama sonra yardım almayı öğrendim. Yardım almak bize çoğu zaman böyle kötü bir şeymiş gibi öğretiliyor. Muhtaç halde kalmak, birilerine boyun bükmek gibi. Hayır. Doğru insanlardan yardım alırsanız çok kıymetli. Ben dostlarımdan yardım alıyorum artık. Hatta onlardan biri olan Müge'ye de selam söyleyeceğim bu bölümden. Çünkü kendisi bu podcast ilk başından beri yapmamı destekleyen insandır ve 100. bölüm olduğunu kendisi fark etmiş. Bana dedi ki bu ses tarihine çok önemli kayıtlar bırakıyorsun bence ve bunun bir parçası olmak beni onur eder. Lütfen selam söyler misin bana 100. bölümden dedi. Tabii ki söylerim Mügecim. Gerçekten de çok zor zamanlarımda yanımda oldu. Bu yaz da hep yanımda oldu. Ben birçok daha dostum var. Tek tek isimlerini saymayacağım. Kendilerini biliyorlar. Onlardan destek buluyorum. Ve sizlerden destek buluyorum. Biri sordu geçenlerde, kötü gelmiyor mu insanların sana derdini anlatıp durması diye. Vallahi bilakis iyileştirmek beni de iyileştiriyor. Birilerine iyi geldiğimi bilmek bana çok iyi geliyor. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabında dediği gibi, hani bu acılar bir şey uğruna çekmiş olmalıyım ben dediğinde acıların yükü bizim üzerimizden hafifliyor. O yüzden ben bunları yaşamışım ki bugün başka insanlara yol gösterebiliyorum, belki yardımcı olabiliyorum, yalnızlıklarını azaltabiliyorum diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Bir de tabii biliyorsunuz ki ben psikanalize gidiyorum haftada 3 gün ve konuşmak, Freud'un da dediği gibi o tıkanmış bacaları temizlemek, konuşarak içimden o zehri akıtmak bana çok iyi geliyor. Bu podcast'te de anlattığım gibi. Ve o yüzden hayatımın geri kalanında daha neşeli olabiliyorum, gülebiliyorum, şen kahkahalar atabiliyorum. Gerçekten en depresyon teşhisi konulan zamanımda bile Hep bir şekilde gülebilecek her fırsatta yapıştırırım ben kahkahayı. O yüzden size de tavsiyem, içinizde böyle bir zehir varsa, akmayı bekleyen bir acınız varsa utanmayın. Yani hep bu dediğim örneği hatırlayın. Yani bu savaşları çıkaran insanlar nefretle dolu oldukları için, kötülükle dolu oldukları için bunları yaptılar. Ve bunlar muhakkak size de dokundu. O yüzden hakkınız var isyan etmeye, anlatmaya, dert dökmeye içinizden. O yüzden benim her zaman tavsiye ettiğim, yıllardır artık yol arkadaşlığı yaptığım online psikolojik destek platformu Hayvel'den size yine bir indirim kodu getirdim. Deniz 10 koduyla indirim alabileceksiniz. Uygulamanın linkini de açıklamalara bırakıyorum. Ve ilk görüşmenin danışmanınızı seçmeden önce ücretsiz olduğunu hatırlatmak isterim. Denemekten ne zarar çıkar? Bir deneyin bakalım, bir tanışın, kendinize uygun eşleşecek birini muhakkak bulursunuz. İnsan acıyı içinde tutarak yaşayamıyor, şişiyor. Yani o zehri içinden akıtmak lazım. Yani o yüzden ben de hep konuşmaya devam edeceğim. Sen de kafayı amma taktın bu meselelere, bir sal artık deseler de ben hiç kimseden gidemem, gitmem ve unutamam ben. Acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılarda, insanlarda bana sorarsanız biraz eksiktir. Çünkü Proust'un da dediği gibi mutluluk vücut için yararlıdır ama aklın yetkinliklerini asıl geliştiren ıstıraptır. Ve benim fikrimce iyi insan diye bir şey yoktur. Aklı sayesinde doğruyu seçen bilinçli insan vardır. O yüzden de biraz ben kendi hikayesini anlatmadan akıl veren insanlara gıcık oluyorum. Yani mutluluğun yolunu bana sen örtemezsin eğer acının bin yolundan geçmediysen. Irvin Yalom çok sevdiğim bir varoluşçu psikiyatrist. Kendisi benim o zaman bildiğimin aksine, bu zamana kadar bildiğimin aksine okumaya başladığımda öğrendim ki hastalarıyla kendi deneyimlerini de paylaşıyor ve hastalarını anlatıyor. Çünkü iki insanın insani bir noktada buluşması gerektiğine inanıyor. Ve yani insani bağları her fikrin ve teorinin üzerinde tutan biri kendisi. Ve Irvin Yalom son kitabı Ölüm Kalım meselesinde şundan bahsediyor. Hep eşin işte ölenleri yasını tutmak için işte kendisine geldiğinde hep ben de sizi anlayabilirim. Eşim ölmese de sizinle empati kurabilirim demiş. Ve hep tedavi edebileceğine inanmış. Ama ne zaman ki kendi eşini kaybetmiş, anlamış ki o zamana kadar hiçbir şekilde o insanın acısını anlamamış. Tabii ki bir yere kadar yardım edebilmiştir ama yaşamadığımız bir acıyı anlamamız ne yazık ki mümkün değil. O yüzden ben istiyorum ki bir konu hakkında konuşuyorsan o acı hakkında yani o acıyı tatmış olmanı beklerim. Ve yani insansan kabul ediyorsan madem bu acı hakkında bana fikir verecek kadar bana beylik beylik konuşacak kadar hani yaşadın bu acıyı ben de seninkini dinlemek isterim. Anlat bana acını bahset ondan. Yani robot gibi bilgi veren kimseye gerçekten duymak dinlemek istemiyorum ben. Özellikle bu dönemimde. Ben insanım ve o yüzden sen de kendi insanlığını İtiraf edip benle konuşacaksan gel konuş. Öyle onu saklayıp da kendin her şeyi çözmüş, Allah katından inmiş gibi yukarıdan konuşacaksan hiç konuşma benle. Ya kendin yaşamadıysan zaten bu ara hiç dinlemek istemiyorum seni. Çünkü dediğim gibi insan psikolojisi atom fiziğine benziyor ve hani sadece gözlemleyerek bilgi edinebiliyorsun. Hissetmek için de yaşaman gerekiyor. O yüzden uzun lafın kısası, içinizdeki o acı her neyse içinizde tutmayın. Kırık kolların öyle yen içinde yanlış kaynamasını isteyen el alemin canı cehenneme deyip balkona çıkın. Bağırın bağırabildiğiniz kadar. Çünkü zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki 100 bölümde görüşmek üzere. Güle güle. Thank you.
bazen daha fazladır her şey. Bir eşikten atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşam. O kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç, bir şarkı tut ya da bir kitap oku, mutlaka iyi geliyor. Ya da balkona çık, bağır bağırabildiğin kadar. Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor. Ama fazlara üzülme, hayat bitiyor. Açılmıyor. Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür. Ömür imtihanla geçiyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinem. Bir gün ayrılıktan açılmıyor. Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür. Ömür imtihanla geçiyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem. Acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı deyip bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir.